Ayrım 7.
Canım, benim elbet. O da iyi, yaşlanmış biraz. Beni hatırlayamadı, resmi görünce tanıdı. Nihal'in, gençleşmişsindir, o yüzden tanıyamamıştır diyen şen şakrak yanıtıyla rahatlıyor. Şaka yapabildiğine göre, ne demezsin, iyice gençleşmişim. Zor soruya geldi sıra. Oğlan nasıl? Yarın getirir misin onu da, bir sesini duyayım. Karşı taraftan arayacağım yarın, bir saat sonra. Evet, Kadıköy Postanesi'nden. Yetişir misin 8'e? Sana yine de buranın numarasını vereyim. Ne olur ne olmaz. Kodunu biliyor musun ayvalığın? 41. Dinle, numarayı söylüyorum. Nihal aceleyle kağıt kalem aranıyor çantasında. Bir otobüs bileti geçiyor eline. Hani şu aranınca hiç bulunmayan. Tükenmez dik yerde yazmıyor. Telefonun yüzünden çekip tepesine koyuyor bileti. Bu kez boyu ulaşmıyor. Çantasına diziyle destek olarak kalem gömülüp yırtıyor bileti. Başka çaresi yok. Numarayı ezberlemeli. Gözlerini kocaman açarak ve rakamlar arasında unutmasına engel olacak bir ilişki kurmaya çabalayarak hızlı hızlı tekrarlıyor. Tamam yazdım diyor. Kaygılandırmamak için Ertan'ı. Bak bir şey diyeceğim. Alo, alo. Ne söyleyecekti acaba diye düşünüyor Ertan. Görmeyen gözlerle televizyona bakarken. Hala o eski model siyah beyaz televizyon. İlk gün bahçede karpuz keserken gördüğü kadın bu kez mutfağa girip çıkarak ve her önünden geçişte koca gövdesiyle etrafı karartarak erik ağacının altına rakı sofrası hazırlamakta. Kocası mangal yakmaya uğraşıyor son yarım saattir duman içinde bırakıp her yeri. Balık almışlar. Kazıklanıp kazıklanmadıklarına karar vermeye çalışıyorlar. Çocukları en az kendileri kadar sevimsiz, yoksa bana mı öyle geliyor diye öz eleştiriye açık bir iyi niyetle sorguluyor Ertan kendini. Pek az çocuğun olabileceği kadar sevimsiz diye karar kılıyor sonunda. Oğlan 5. kez arsız arsız bacağına çarpıp sırıtarak elindeki deniz lastiğiyle direksiyon talimini sürdürünce vut vut çocuk basamaklardan inip bahçenin sonuna kadar koşuyor. Oradan keskin bir viraj alıp yeniden basamaklara saldırıyor. Ertan'ın kulağında hala Nihal'in alo alo diyen sesi. Bir sussa şu çocuk, kadın sormasa kocasına artık çocuk da yapayım mı diye ve adam bir daha hiçbir şey söylemese bu gece mangal ve balıklar üzerine. Sessizlik oluverse birden, belki gece böcekleri yalnızca televizyonu da kapatsa, sanki Nihal'in söyleyemediği sözler usulca varacak kulağına. Çocuk 6. kez çarpıyor Ertan'ın bacağına. Nasıl bakmış olmalı ki kadın fark ediyor ve uyarıyor oğlunu. Uyarıdan çok sesindeki sitemi Ertan'a duyurmak amacı. Oğlum dikkat etsene, bak amcayı rahatsız ediyorsun. Oğlanın hiç umurunda değil, daha da yükseltiyor sesini. Bup bup. Annesine çarpıyor tam mutfaktan çıkarken. Kadının tokadı oğlanın kulak tozunda. Bu kez de çocuğun bitip tükenmek bilmeyen bet ve tek düze ağlama sesi. Bet ve tek düze ağlama sesi ertesi sabah erkenden kır yoluna düştüğünde bile bırakmıyor Ertan'ın peşini. Arap Mustafa'nın evi görünüyor uzaktan. Belki de ölüp gitmiştir adam. Yaşlıydı zaten. Nihal'in aklına uyup adımları geri geri gidiyor. Her pek keyifsizim bu sabah. Dönüp gitsem, yarın gelsem yeniden. Doğru dürüst uyuyamadım. Ondan mı böyle beynimin içi? Ara ara hala o bulut bulut sesi. Yok canım, oğlanın sesi değil bu. Basbayağı bir motor işte. Arap Mustafa balığa çıkıyor olmalı. İstesem de konuşamam. Bahaneden sevinçli geri dönüyor Ertan. Dönüş yolunda dinginleşip biraz rahatlayacak. Adımları kiliseye götürüyor onu. Yolu düşmüşken uğrayıp şöyle bir bakacak yeniden. Nihal'le dolaştıkları yerlere bir kez daha gitmek garip bir duygu. Biraz özlem gidermek, biraz yazıklanmak yalnızlığına. Ne de olsa doğu kültürü, melal ile avuntu. Seni gidi batı eğitimi görmüş frankofon, ateist ve de öztürkçeci Ertan. İyi, hiç değilse gırgır alabiliyorsun kendini. Kilise yerli yerinde, evde öyle, servide. Dibi boş ama uyanmamış mı henüz nini? Geçen kez çamaşır asarken gördükleri Tombul Hanım bu kez basamaklara oturmuş sebze ayıklıyor. Ortalıkta bir iki çocuk, aynı boy çocuklar geçen kez de vardı ya da öyle hatırlıyor. Bunlar yenileri mi? İki bacağının arasında eteğinin oyuğuna birikmiş fasulye başlarını iki elinin becerikli kepçelemesiyle avucuna doldurup ayağa kalkıyor kadın. Hali tavrı Ertan'ın geleceğini bilir ve onu bekler gibi. kiliseyi gezecektiniz herhalde. Anahtarı getireyim. Artık kilitli mi kilise? Kilitli değil de temizledik içini. Kapıyı da kilitledik ki gelen giden pisletmesin içini. İsteyen olunca veriyoruz anahtarı. İyi olmuş, çok pisti. Gelmiş miydiniz daha önce? Gelmiştik diyor Ertan. Çoğul konuştuğu için kendisi de sinirlenip gelmiştim diye düzeltip düzeltmemekte kararsız. 5 yıl oluyor derken kadın kapıdan içeri doğru kaybolup gitmiş bile. Anahtarı uzatıyor Ertan'a. Gözü fasulyelerinde. 5 yıl önce kiminle birlikte ya da yalnız mı gelmiş olduğu hiç umurunda değil. Tam dönüp kiliseye yönelecekken sormadan edemiyor Ertan. Anneniz yok mu? Annem mi? Bir an algılamadan bakıyor kadın. Şu servinin dibinde oturan yaşlı bir hanım vardı geçen gelişimde. Ne bir aydınlanma ne de bir üzüntü kadının yüzünde. Annem değil, kaynanamdı. Öldü, sizlere ömür. Anahtarı evirip çeviriyor Ertan. Kilise gizemini yitirdi şimdi. Çekip gitmeli. Başka hiçbir şey sormadan çekip gitmeli. Ya kesesi? Ne yaptınız kesesini? Aa, kesesini de hatırlarsınız. Serpeledik toprağı üzerine. Keseyi de gömdük birlikte. Ne yapalım? Ertan anahtarı uzatıyor. Eli belli belirsiz. Onun gıyabında vedaya benzer bir selam veriyor kadına. Kaçar gibi mi çıkıyor kilisenin bahçesinden? Kadın ardından sesleniyor mu gerçekten? Yoksa Ertan yalnızca sesleneceğini düşündüğü için mi duyuyor onun sesini? Gezmeyecek misiniz kiliseyi? Beton suyunu emer insanın. Her adımda ondan mı sayardım? İyi ki burası parke taşları. 12, 13. Niye sayıyorum adımlarımı? 15, 16. Parke taşları. 22, 23, 24. Volta alışkanlığı mı? 28, 29, 30. Avlunun gidiş dönüş boyu bu kadardı. 35, orası betondu. 37, sinirli olduğum zamanlar. 42, serpeledik toprağı üzerine. 43, tam yaşım. Babam 47 yaşında ölmüştü. Babamın öldüğü yaş çok uzaktı. Ben 17'ydim o zaman. Serpeledik toprağı üzerine. 54, 55. Yaşar mıyım o kadar? 63. El falıma baktıydı Fransa'da bir kadın. 71, 72, 73. 73 yaşına kadar yaşayacaksınız. Böyle demişti. 80. Babamdan 26 fazla. 85, 86. Gidersem dönebilir miyim 26 yıl sonraya? 97, 98. Ya dönmezsem? Benim üzerime de toprak. Toprak götürmeli miyim buradan? Kime emanet etmeliyim? Kim serpelemeli üzerime? Saçmalıyorum, iyice saçmalıyorum. Bahçenin arka kapısında buluyor Ertan kendini. İtip giriyor, ince bir su sızmış taşların arasından. Musluklu bidon damlatıyor, bidonun üstünde hafifçe gölenip incecik akan su. Suya basmamak için bir sağına bir soluna attığı adımlarını sayıyor hala. 212, 213. Eğilip bidonun musluğunu açıyor. Su çarpıyor yüzüne. Tekrar tekrar çarpıyor. İyi. Saymaktan kurtuldu hiç değilse. Çardağın altındaki eski hasır koltuğa çöküyor. Gözleri kapalı. Altında sert bir şey. Çilteyi kaldırıp bakıyor. Bir dal parçası. Oraya özel olarak gizlenmiş gibi. Sıdıka Hanım bir iş için kullanıyordur bunu. Ne için olabilir? Dal parçasıyla toprağın üzerine yuvarlak çizmeye başladığını fark ediyor Ertan. 4, 5, 6. Neydi dairenin çevresi? 9, 10. Pi çarpı yarıçap kare. 12. Olur mu hiç o alanı? Ortaokulda biri bilemediydi de nasıl şaştıydım. Bak unutmuşum. Pi çarpı çap. Tabii ya. 22. Pi kaçtı? 22 bölü 7. Niye o kadar çalışkandım okulda sanki? 34. Hayır, sayı saymamalıyım artık. Saplantı haline gelecek. Gelmeye başladım yoksa. 47. Babamın öldüğü yaş. Benim şimdiki yaşım. Serpelediler toprağı üzerine. Ertan dalı fırlatıp ayağa kalkıyor. Sigara yakıyor. Bir nefes çekince biraz yatışıyor. Orada betonun üzerinde belli belirsiz kıpırdayan nedir o? 3, 4, 5. Ters dönmüş kocaman bir böcek. Çirkin değil, hayır. Sırtında beyaz benekler. Ayaklarının 4'ü güneşten kuruyup kavrulmuş. Ne zaman yükseldi güneş bu kadar? Sabahın erkeniydi Arap Mustafa'nın orada. Gölgeler kısalmış mıydı kilisede? Kaç adım saydım oradan buraya? Ne kadar süre çöküp kaldım koltukta? Yalnızca iki çapraz ayağında hayat kalmış. bir öne bir arkaya bükerek, her büküşte belli belirsiz sallanarak. Ne sevimsiz, ne kötü bir malzemedir şu çıplak beton, her sallanışta iki ayağı sıkışmış canını biraz daha emerek. Ertan özenle kaldırıyor böceği, sigarasını atıp söndürüyor betonun üzerinde. Özenle gölgeye taşıyor hayvanı. Masanın mermeri üzerine bırakıyor, ayaklarının canlanacağını umarak. Yeniden koltuğa oturuyor, ne adımlarını, ne sopayla çizdiği daireleri, ne de böceğin kıvranmalarını saymaya yelteniyor. Daha canlı kıvrandı kuşkusuz ama bir arpa boyu bile yol gidemiyor böcek. Bir öne bir arkaya, bir öne bir arkaya. Yerinde, hep yerinde. Toprağa koyunuz, canlanır o zaman. Ertan Sıdıka Hanım'ı ancak o zaman fark ediyor. Elinde boş bir çamaşır sepeti. İpte sıra sıra çamaşırlar. Asıp bitirdi mi yoksa toplamaya mı geldi? Belki de astı ve öylece dikilip kurumalarını bekledi. Çamaşırların kurumalarını, Ertan'ın yatışmasını, ne zamandır gözlüyor onu? 17-18, böcek yerinde sayıyor hala. Böceği, toprağa bırakınız. Ertan böceği masadan alıp usulca toprağa bırakıyor. O iki çapraz bacaktaki tüyler, yalnızca o iki bacaktaki tüyler. Toprağı kavrayarak ilk hamlede belli belirsiz, ikinci hamlede biraz daha, her hamlede minik minik ilerleyerek. Birden boşanıyor Ertan. Tutmaya çalıştıkça gözlerinden kabaran yaşla, belli etmeden elinin ucuyla silmeye çalıştıkça ıslanan, yanaklarıyla yüzünü öbür yana döndürünce sarsılan omuzlarıyla. Sizin bir derdiniz vardır. Susuyor Ertan. İster misiniz bana söyleyesiniz? Sıdıka Hanım ipten topladığı bir pijama üstünü dikkatle, her bir kırışığını özenle düzelterek katlıyor. Önce kol uçları üst üste, iki kolu karnına bastırıp neredeyse ütüleyerek, kolları bir arada katlayıp iliklerle düğmeleri tek tek denk getirerek bedeni ikiye, sonra dörde. Dörde katlanmış pijama sağ kolunda, sol elinde mandallar, gözü böcekte. Böcek toprakta ağır aksak, Ertan'ın sözleri böcekle uygun adım. Sabah gittim, konuşamadım, sonra kiliseye, ölmüş o nene, toprağı serpelemişler üstüne. Şimdi de bu böcek, böyle toprakta. Ne bileyim, sizi de üzdüm. Sıdıka Hanım mor beyaz yollu pijama üstünü açıp silkeliyor. Yeniden katlamaya girişiyor. Aynı özenle, aynı sabırla, sessizce. Seslensem duyardı belki. Konuşamadım. Motora binip açıldı. Hani o Yunanlı avukat. Yalta getirmiş ona. Eşik vardı kitabın arasında. Suyun öte yanından. Şimdi ben suyun öte yanına. Pijama üstünü sepete koyuyor Sıdıka Hanım. Mor beyaz yollu pantolonu alıyor ipten. Önce ikiye, sonra dörde. Sonra açıp, sonra tekrar katlayarak. Sonra açıp, sonra tekrar katlayarak. Ertan böcekten kurtarmış gözlerini. Pijamanın mor beyaz yollarıyla Sıdıka Hanım'ın açıp katlamalarını saymaya girişmiş içinden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25. Konuşamadım. Pantolonu ceketin üstüne düzgünce yerleştiriyor Sıdıka Hanım. İsterseniz ben konuşayım. 117-118. Evet isterim. İsterim siz konuşsanız. Siz konuşsanız ve yanıtın sorumluluğu benim omuzlarımdan kalksın. Mimiklerimle verebileceğim ipuçlarının alınacak yanıtı belirleyebileceği kaygısından kurtulmak için mi? Olumsuz bir yanıtı engellemek için mi? Belki de tam tersi. Olumlu bir yanıtı. 127-128. Saatine bakıyor Ertan. 8'e çeyrek var. 129'u sayarken adımlarını sıklaştırıyor. Gözleri yerde, ayaklarının arasından geriye kayıp giden asfalt. Hayır, asfalt değil, toprak. Toprak ayaklarının altından hızla kayıp gidiyor. Hayır, ayaklarının altından değil. Yüksekçe bir yerden aşağıya bakıyor ve toprak kayıp gidiyor altından. Kayıp gidiyor. Ayaklar görüyor aşağıda ama kendi ayakları değil. Ayaklar duruyor. Onu yüksekçe yerden alıp bir çukura atıyorlar. Çukurun kenarlarında toprak yığınları. Yığınların üzerine tırmanan ayakları görüyor. Ayakların sahiplerini görebilmek için başını kaldırmaya çabalıyor. Yüzüne toprak serpiliyorlar. Gözlerine kaçıyor toprak. Gözleri dehşetli yanıyor. Bağırmak için ağzını açıyor, sesi çıkmıyor. Hala toprak serpileniyor üzerine. Keseyi görüyor o zaman. Kilisenin önündeki ninenin boynunda asılı olan kese. Keseyi tutan eli de görmüşlüğü var gibi. İnce uzun parmaklı, narin bir erkek eli. Hayır, keseyi tutmuyor el. Selam veriyor ona. Ne kese var ne toprak ortalıkta. Bir el sallıyor. Kız meslek lisesinin denize açılan kapısından. Dün akşamki gibi mavi değil derinlikteki su. Akşam alacasına bulanmış. El belli belirsiz gölgelenmiş suların pırıltısında. Yuvarlak tel çerçeveli gözlüklerini geri itiyor ve kapının çerçevelediği sınırın dışına çıkıveriyor. Akşam yine akşam. İşte o el kendi eliymiş meğer. Hayal değilmiş, etten kemikten. Telefona uzanıyor. Önce İstanbul kodunu, sonra Kadıköy Postanesi'nin dışarıdan aranabilir numarasını çeviriyor. Nazım, babasının onları evden değil de postaneden aramasının yeni bir oyun olduğuna inanmış, seviniyor. Telefon çalınca Nihal kapıyor ahizeyi. Alo. Canım merhaba. İyiyiz, Nazım da burada. Geldiler dün akşam. Yok, hırpalamadılar. Sorup gittiler. Gerçekten bir şeyimiz yok, çok iyiyiz. Hayır, annemlere bırakıyorum Nazım'ı. Yanımda şimdi. Vereyim, konuşur musun? Nasıl, caydın mı gitmekten? Kim ölmüş? Ha, o nine. Yazık, çok yaşlıydı ama zaten. Nasıl cayarsın, yatılır mı o kadar yıl? Nihal sesini yükselttiğini fark edip kaygıyla çevresine bakınıyor. Alnında sayısız kırışıklıklar. Öfkeyle dinliyor Ertan'ı ve birden parlıyor. Bana mı kolay? Hem bütün sorumluluğu bana yıkıp git. Keşke bu çocuğu doğurmasaydım. Çocuk bizim neyimizeydi? Nasıl öyle dersin çocuk için? Ertan elindeki yedek jetonu telefonun kenarına vururken saymaya başlıyor içinden. 10, 11, 12. Telefondan kesik kesik uyarı düdüğü. 14, 15. Nihal'in sesi birden kesilip düdüğün sürekli sesi. Ertan telaşla jetonu atıyor. Alo, alo. Çok geç. Nihal şimdi meşgul işareti vermeye girişmiş. Ahizeye inanmaz gözlerle bakıyor. Bir ahizeye, bir Nazım'a. Nasıl söyleyebilirdim? Ardındaki kadın hoyratça iteliyor Nazım'ı. Nihal'in yerine geçmek için. Hanımefendi, bittiyse telefonu meşgul etmeyin. Nihal ahizeyi yerine takıp Nazım'ı kucaklıyor. Göğsüne bastırıp içine sokmak istercesine. Eti etine kaynasa, tek vücut olsalar. Hiç kopmamacasına, doğurmasa yeniden. Hep öyle içinde cam parçası, gül yüzlü oğlu bir tanesi. Ertan yeniden jeton atıp numarayı çevirmiş. Meşgul. Biraz bekleyip yeniden yine meşgul. Kim konuşur bu kadar? Nazım'ı iteleyen kadın Safiye ablasıyla konuşuyor. Kısım akrabanın tek tek ve adlarıyla hatırlarını sorarak. Ne çok kısım, ne çok akraba. Bitmek bilmiyor. Nihal'e bir ömür görünüyor kadının sohbeti. Derken kapıdan resmi giyimli iki polis. Çevreye bakınarak bir an göz göze geliyor Nihal'le sarışın olanı. Dönüp yanındakine bir şey söylüyor. Öbürü de göz ucuyla bakıyor mu Nihal'e? Biri ihbar etmiş olabilir mi? O kadar yıl yatılır mı diye öyle yüksek sesle. Zaten dışarıdan aranabilir telefonları gözlüyor olmaları ihtimali yüksek. An meselesi. Kapı önündeki polise bir haber tamam. Sarmışlar mıdır postaneyi? Nazım yanımda olmasa bir şey değil. İzin verirler mi annemlere teslim etmeme? Ya kaybolursa? Nazım'ı hep öyle sımsıkı göğsüne bastırarak yavaş yavaş kapıya yöneliyor Nihal. Bir çıkabilse dışarıya, bir atabilse kendini. Hemen bir taksiye, doğru Kızıl Toprak. Hemen annemlerin evi. Nazım'ı bırakayım oraya, bana ne yaparlarsa yapsınlar. Ertan sırasını kaptırmış. Aradığında Nihal'i bulacağından da umudunu kesmiş. Tek çare Nihal'in onu araması. İyi ki vermiş dün numarayı. Dirayetli kızdır, becerip arar. Mutlaka arar. Ya hırsına kapılıp aramazsa? Olur mu hiç öyle şey? 3 günlük sevgili değiller ya. Nasıl daldım, nasıl unuttum jetonu atmayı? Ertan birden sağ elini açıp kapamakta olduğunu ve alttan alta açıp kapayışlarını saydığını fark ediyor. Şu sayı sayma saplantısı daha çok dert açacak başıma. Her şey normal görünüyor Kadıköy Postanesi'nin dışında. Vapurdan çıkanların otobüslere yetişme telaşı, balıkçılar, çiçekçiler. Çiçek ve balık alıp eve dönmenin tadını özlüyor Nihal. Nazım'ı yuvadan alacak olsa, birazdan Ertan gelecek olsa eve, hiç yakınmadan, yorgunluktan, bari sofrayı sen kur diye serzenişte bulunmadan, sıkılmadan, televizyondan, bunalmadan, dağınıklıktan. Ertesi gün solacaklarını bile bile çingene kadınların sattığı güllerden alsa koca bir demet. Her şey normal görünüyor postanenin dışında. Nazım'ı bir taksiye atıp annesine götürmese mi? Denese mi Ertan'ı aramayı? Biraz daha beklemeli mi? Hiç değilse polisler çıksın. Karşıya geçip çiçek alarak oyalanmalı en iyisi. Ertesi gün solacağını bile bile güller. Annesine götürür, her şey yolundaymışçasına. Caydı mı Ertan gitmekten gerçekten, yeniden görüş kuyrukları. Kırmızı güllerin parasını öderken polisler çıkıyor postaneden. Küçük bir koli var birinin elinde. Sabredemeyip açmış el örgüsü bir kazak. Konuşar şakalaşa gidiyorlar. Ya sözlüsü yollamıştır ya annesi. Annesi olmalı diye karar veriyor Nihal. Nazım'ı yavaşça yere indirir ve elinden tutup karşıya geçirirken. Hava karardı, kararacak. Telefon kuyruğundalar yine. Neden bu kadar kalabalık telefonlar? Ve neden hep onun beklediği kuyruktakiler uzun konuşuyor? İki kez yer değiştiriyor Nihal. Önünde üç kişi kalmışken iki kişi kalmış sıraya geçiyor. Üç kişiden ikisi aradığını bulamayıp çabucak ayrılınca gerisin geriye tek kişi kalmış eski yerine. O sıraya yönelmiş birini omuzlayıp önüne geçtiği için kendine öfkelenerek. Tek kişinin konuşması uzadıkça uzayıp önüne geçtiği adama yan kuyrukta kendisinden önce sıra gelince öfkesi büsbütün artarak. Karardı hava, beklemiyordur artık. Hem bekleyemez ki o kadar. Dikkat çekeceğini düşünür. Yine de denemeliyim. Ola ki oradadır. Defterini çıkarıp bir gün önce not ettiği numarayı buluyor. Önce yazamayıp ezberlediği, sonra not ettiği. Hala ezberinde numara. Yine de şansa bırakmak istemiyor. Dikkatle çevirip bekliyor. Olamaz. Jetonu yutuyor telefon. Yumrukluyor Nihal. Kendi kendine şaşarak. Yaşları aktı, akacak. Yeniden yan telefona. Yedek jeton. Yalnızca bir tane. Bunu da yutarsa karardı hava. Bekliyor olsun. Ne olur bekliyor olsun. Ertan umudunu yitirmiş gitmek üzere. Gözü kulağı hala telefonda ama gitmek üzere. Öfkesine mi kapıldı? Bir aksilik mi oldu yoksa? Annesini arasam ama karar almıştık, aramayacaktım. Dinliyorlarsa onların da başı yanar. Hem Nazım orada. Hayır, orası hiç olmaz. Çalıyor. En sonunda çalıyor. Ne olur bekliyor olsun. Alo? Telefonun açıldığını duymanın sevinci birden donuklaşıyor Nihal'in yüzünde. Ertan'ın sesi değil ki bu. Alo diyor yeniden telefonu açan. Kimi aradınız? 25 yaşlarında bir delikanlı. Güneş yanığı kot pantolonlu, tatil için gelmiş olmalı. Tasasız soruyor. Kimi aradınız? Telefonda Nihal'in sesi telaşla tarif ediyor. Hemen bakın lütfen, belki oralardadır hala. Delikanlı Nihal'in tarifini yüksek sesle tekrar ederek bakınıyor. 45 yaşlarında, saçları hafifçe açılmış, orta boylu, bıyıklı. Bir dakika diyor, bir dakika, bekleyin lütfen. Kupkuru olmuş dudaklarını yalıyor Nihal. Tek eliyle Nazım'ı sevinçle çekiştirerek, yetişti işte, buldu. Sesini bir duysa, tek sözcük, tek merhaba, tamam, gitmesin istemezse, yatsın kaç yıl olursa olsun. Bekler görüş kuyruklarında, ne olacak, geçiverir göz açıp kapayana kadar, tek sözcük. Alo diyor Nihal. Sevinci yeniden donuklaşırken, alo, bir yanlışlık oldu herhalde, özür dilerim. Ayvalık Postanesi'nde 45 yaşlarında, saçları hafifçe açılmış, orta boylu, bıyıklı bir adam. Meydandaki marketin sahibi, şaşkın ne olup bittiğini çözememiş bir ifadeyle ahizeyi yerine koyuyor. Etli tombul bir el, parmakları kısa ve küt. Küçük parmağında yüzük. Kemikleri çıkmış yaşlı bir el, hala ince ve narin. Mor damarlar, yaşlılık lekeleri, yine de bir gençlik duygusu, hamaratlık, hatta ivecenlik. Sandığı açarken bohçalar, iğne oyaları, keten çay örtüleri, işte sonunda buldu, kenarları saçaklı, işlemeli bir başörtüsü. Sıdıka Hanım başörtüsünü ayırıp gerisini sandığa kaldırıyor. Sandığın deri kapağı kapandığında içinde gençliği mi kalıyor, yaşlılığı mı? Başörtüsünün katlarını açarken saçını geriye doğru elinin bir hareketiyle düzeltiverirken, sanki 18'inde, sanki değil gerçekten. Aynadan bakan bu yüz, yanakları gergin, pembe, bal rengi gözlerinde ışık. Orada aynanın derinliğinde, kimdir o renk renk hisleriyle oynayan kızlar? Ya o delikanlı, lafta çalan bir Girit düğünü 1920'lerde. Sabahın erkeni, çok erkeni, zaman ve mekan duygusunun silindiği cisimlerle gölgelerin, düşlerle gerçeğin iç içe girdiği buğulu bir alacakaranlık. Toprak yolda başında işlemeli örtüyle yürüyen bir kadın. Girit mi, Cunda mı? Yıllardan 1900'lerin ilk ya da son çeyreği. İnce, narin bir el taş bir evin kapısını çalıyor usulca. Mustafa, İrta. Önce ses yok, sonra hafif bir çıtırtı. Hasırın üzerinde yün çoraplı bir ayak iki adım duraklıyor. Mustafa, ahşap kapının aralığı, işlemeli örtünün çevrelediği bu yüz, Matya mı? Mustafa'nın iki gözü sıdıkası. Kalos İrtes, Hriso mu? Konuşuyor mu Arap Mustafa gerçekten, yoksa yüzyılın ilk çeyreğinden mi geliyor sesi? Okşayamamıştı geçen kez. Geçen kez Girit'te. Başında yine bu örtü, o düğün günü. Olmaz ki herkesin içinde. İşte yanı başında şimdi. Sıyırsa örtüyü, okşasa saçlarını. Arap Mustafa kapının aralığından bakıyor. Hayır, Sıdıka değil şimdi karşısındaki. O adam, Sıdıka'nın suyun öte yanına geçmek istediğini haber verdiği. Dostu muymuş o avukatın? Belki de benzeri. Unuttu Mustafa, zaten pek iyi dinlemedi. Onca yıl sonra iki gözünü yeniden yanında bulmuşken. Sabah Sıdıka'nın durduğu yerde duruyor adam. Gecenin koyu karanlığı. Değil ki mehtap yok. İyidir koyu karanlık. Suyun bir yanından öte yanına. Adamın gözlerinde kuşku. Korku mu? Hayır, kuşku. Güvenmiyor mu Arap Mustafa'ya? Niye gelsin öyle olsa? Hadi oyalanmamalı. Yola çıkılacaksa. Arap Mustafa önde, Ertan arkada. Ayaklarının çıkardığı pek hafif bir ses ve ayak izleri yumuşak toprakta. Ayak izleri yumuşak toprakta. Ertan yere ayaklarından geriye bakıyor, geride kalan ayak izlerine. Her adımda biraz daha uzaklaşarak, her adımda toprak biraz daha geride kalarak. Eğilip bir avuç alsa mı, sarsa mendilini, gizleyiverse cebine, taşısa onu öylece, Nihal'e vermelerini söylese, bulsalar çok zaman sonra bulsalar. Ne kadar yaşlanmış Nihal, başındaki bu siyah örtü deneyin nesi, ya yanındaki delikanlı, kendi gençliğini mi andırıyor? Nihal'e mi benziyor daha çok? İkisi de değil. Nazım'ın hatları sanki. Hayır, hepsi birden. Başını hafifçe eğişi Ertan. Şimdi gülmüyor ama gülüşü belli ki Nihal ve gözleri. Hiç değişmemiş. Nazım'ın çocuk gözleri. Ta kendisi. Niye siyahlar giymiş? Kimi uğurluyorlar? Kim ölmüş? Ya bu haçlar ne mezarların üzerinde? Balıklı'daki Rum mezarlığı mı? Ama İstanbul kokmuyor otları, ağaçları. Nihal bir şey çıkarıyor çantasından, bir mendil. Yumcalanmış, eski ve kirli. Açıyor avucunda içindekileri. Her adımda toprak biraz daha geride kalarak. Durdu Arap Mustafa. Geldiler mi yolun sonuna? Motorun ipini çözüyor bir el. Arap Mustafa'nın eli. Kararmış küt tırnakları. Çizgilerinde denizin bütün izleri. Eğiliyor Ertan. Mendilini çıkarıyor cebinden. Eğilip yerden. Niye aydınlandı ortalık birden? Mehtap. Mehtap yoktu ki onlar çıkarken yola. Oysa şimdi ay bir servisimindir suda. Servinin dibinde bir nine, sanki kendi kendisinin lahdi. Gümüşten servi uzanıp gidiyor suda. Kürek şıpırtıları mehtabın suya vuran pırıltısından. Sandalda bir adam bembeyaz elbiseli, beyaz takım elbiseli, ceketi ve pantolonu ham keten. Gözlerinde tel çerçeveli gözlükler, kürek çekiyor Ertan'a gülümserken. Kürek çekiyor, küreklerin suya her giriş çıkışı, küçük şıpırtılarla mehtabı dalgalandırırken. Kayıp gidiyor, kayıp gidiyor sandal, Ertan'ın eli toprağa uzanırken. Hayır, toprağa uzanmıyor, Arap Mustafa'nın elini tutuyor. Arap Mustafa'nın motoru çözen elinde denizin bütün izleri. Ertan'ın eli belli belirsiz dokunuyor. Aralarında bir elektrik, dönüp bakıyor Mustafa. Dönüp bakıyor, az önceki adam değil ki bu tel çerçeveli gözlüklerin ardından bakan. O avukat, Yunanlı avukat, yıllar önce suyun öte yanından gelen. Mehtabın aydınlığı mı bu, yoksa tan yeri mi ağıran? Gün doğuyor. Gün doğuyor ve motor bağlı, yerli yerinde. Motor hala mı bağlı yerinde, yoksa yerinde mi yine? Kitabın sonu.